Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğan.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Apple tarafından. Geçtiğimiz hafta içerisinde 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladılar ve Wall Street ekonomistlerinin beklentilerinden biraz daha fazla iPhone satışı olduğunu görmekteyiz.
Yüzler gülüyor kısaca, onu söyleyebiliriz.
Evet, yüzler gülüyor. 41 milyonun biraz daha üzerinde iPhone satışı gerçekleştirmişler 3 aylık son dilimde ve beklentiler genelde 40.7 milyon civarındaymış. Bu açıdan bakıldığı zaman önemli bir gelişim söz konusu.
Orada şöyle bir şey var. Eylül ayına yaklaşıyoruz ve hala da satışlar artmaya devam ediyor.
Aslında bir önceki çeyrekli Tim Cook'un hafiften bir serzenişi vardı. İşte basında çıkan iPhone 8 haberlerinden dolayı biraz beklentilerin altına kaldık diye, ama demek ki dönemsel kampanyalar, belki fiyat ayarlamaları ve bölgesel bazdaki bir takım değişkenlerden dolayı satışlar artmış gibi görünüyor. Hatta bir önceki yılın aynı dönemine göre %2'lik bir artış var. Gelir seviyesine bakıldığı zaman ise %3'lük bir gelişim var. Evet. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığı zaman bir önceki yıldan farklı olarak burada ufak bir düşüş görülüyor, ama sonucunda mutlu oldukları bir gerçek.
Burada şunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi şu kadar iPhone sattık dediklerinde bunların hepsi iPhone 7 değil. Yani piyasada birçok iPhone var biliyorsunuz. Aynen. iPhone 6 sayıda satın alabiliyorsunuz. 7'yi de işte 7
5 sayılar satılıyor hala.
5 sayılar var. Ondan sonra yine iPhone SE modelleri mevcut. İşte gerçekten de bir sürü klasmanda telefon satıyorlar, ama günün sonunda bu telefonların hepsi aslında Android tarafıyla karşılaştırıldığında orta üst segment yer alan telefonlar fiyatı olarak. Yani hiçbir ucuz değil.
Ya ortalama satış fiyatı seviyesinde Apple bugün zaten pazardaki kar marjının büyük bir kısmını götüren firma olarak biliniyor zaten. Bu finansal değerlerin açıklandığı rapor çerçevesinde son çeyrekle ilgili tahminlerini de paylaşıyor Apple genelde. Öyle bir alışkanlıkları var ve önümüzdeki 3 aylık dönem içerisinde 49 milyar dolarla 52 milyar dolar arasında bir çeyrek gelir. 3 ayda adamın elde ettiği gelir 52 milyar dolar seviyesinde. Genelde bu seviyelerde seyrediyor zaten ve buradan anlaşıldığı üzere özellikle iPhone 8 ile birlikte birkaç milyar dolarlık bir gelir artışı bekliyorlar. Dolayısıyla zaten talebin yüksek olduğu konusunda sektörde olduğu gibi onlarda da ciddi bir beklenti var. Aynı tablo çerçevesinde Apple'ın paylaştığı ilginç rakamlar var. Bu rakamlardan birisi de 2007 yılından, yani ilk iPhone'un çıktığı yıldan bugüne 10 yılda 1.2 milyar iPhone satışı gerçekleştirilmiş. Dünya nüfusunun neredeyse 5'te 1'i bir şekilde istatistiğe vurduğunuz zaman iPhone kullanıcısı olmuş. Öyle
tabii
ya da böyle.
Tabii ki arkadaşlar, burada 1.2 milyar iPhone, 1.2 milyar insan ulaşıldığı anlamına tabii gelmiyor yine. iPhone sahipleri biliyorsunuz en az 2 yılda bir telefonlarını değiştiriyorlar. Böyle de bir süreç var onlarda. Ve 2 yılda bir aynı kişiye bir iPhone daha satmış oluyor aslında bu süreçte. Çok başarılı bir rakam. Diğer telefon üreticileriyle karşılaştırıldığında burada en büyük farkı şu yaratıyor. iPhone pahalı bir telefon. Yani biraz evvel de belirttik. Pahalı bir telefonu bu kadar fazla satabilmek zaten büyük bir başarı.
Evet, büyük bir başarı gerçekten de ve şu anki eğilimler de gösteriyor ki bu başarı artarak devam edecek gibi. Çünkü iPhone 8 ile ilgili
kullanıcıya aynı deneyimi yine satabiliyorsun.
Aynen öyle. Üstelik bakıl diğer firmalardan farklı olarak Apple'ın burada ayrıştığı bazı noktalar var. Örneğin telefon donanımı kadar, içindeki işlemci kadar yazılımı da kendisi geliştiren firma. Dolayısıyla aslında tepeden tırnağa evet komponentlerin hepsini kendisi üretmiyor, ama genellikle kendisini özelleştirilmiş ürünler tercih etmeye çalışıyor.
En karlı kısımlar Apple tarafından.
Tabii yani. Aynen. Yani sonucunda işlemciyi tasarladıktan sonra üretim kısmındaki fabrika bandını ve atölyesini belki kurmuyor, ama içerideki ARGE ekibiyle beraber tasarımı kendisi gerçekleştiriyor ve bunun dışında yazılım tarafı da önemli. Dediğimiz gibi kendi yazılımını, kendi işletim sistemini ve donanımını yapıp pahalı telefon satabilen tek firma. Diğerleri genelde bilinen üzere Android ağırlıklı olarak gidiyorlar ve her firmada işlemcisini kendisi geliştiremiyor. Bunu da biliyoruz.
Bir BlackBerry vardı, o da artık yok.
O da artık yok. Onda da işlemci kendisi yapmıyor keza bakıldığı zaman. Şimdi iPhone 8 ile ilgili tabii ki beklentiler yüksek. Eylül ayı içerisinde biz bir lansman göreceğiz. Ağırlıklı olarak 3 farklı telefondan bahsediyor. Bunlardan 2 tanesinin mevcut iPhone 7 tasarımlarını koruyup donanımın güncelleneceği şeklinde. Diğerinin ise 3. modelin ise 10. yılda özel olarak iPhone Edition, iPhone 8 Edition ya artık ismi ne olursa olsun tepeden köşeden köşeye ekran konseptini yansıtan, bakıldığı zaman bir takım yeni teknolojileri beraberine getirmesi beklenen, belki Touch ID'den uzaklaşılıp iris tarama ya da yüz tanıma ya da ikisiyle birlikte gelebilecek bir telefon gibi görünüyor. Şimdi telefonla ilgili tasarım detaylarına zaten epeydir hakimiz. Özellikle son günlerde HomePod adı verilen Apple'ın akıllı asistanının ki Aralık ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz ay tanıtılmıştı ama çıkışı daha sonraya bırakılmıştı. Onun firmware sürücüleri üzerinden bazı bilgiler elde edildi. Tasarım zaten daha önceki prototiplerin tasarımı büyük oranı benzeşiyor. O konuda bir sürpriz olmayacak gibi görünüyor, ama teknik özellik seviyesinde bazı sürprizler var. Eğer yine HomePod'dan elde edilen, sürücülerinden elde edilen bilgiler doğru ise arka kamerada, ki çift kamera olmasını bekliyoruz biz, 4K60 FPS bir video kaydından bahsediliyor. Ön kamera için de benzer şeyler var, ama 60 FPS olmasa bile ön kamera tarafında da bir 4K sürprizi olabilir HomePod'un firmware bilgilerindeki datalara göre.
Eğer ön kamera 4K çekerse şu anki piyasadaki bütün telefonlardan farklılaşmış oluyor ön kamerası. Sadece 4K video kaydedilmiş.
Şu an 2K var. O sadece Samsung'da var. Diğerleri genelde full HD çözünürlükte ilerliyorlar ve bakıldığı zaman çok ciddi bir yenilik anlamında biz bunu değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
Ya şu anda vlog çok popüler bir konu. YouTube'a baktığınızda en çok izlenen videolar vlog videoları oluyor. Aynen. Kullanıcılar vlog çekmeyi seviyorlar. Bu tarafta ön kamerayla 4K çekerlerse eğer bir telefonda büyük ihtimalle bu telefon onlar için en azından kamera konusunda ilk tercihlerinden bir tanesi olur.
Ya şimdi vlog çok popüler. İnsanların kendi günlük yaşamlarını video altında video olarak kaydedip YouTube'da paylaşma istekleri çok fazla ve her geçen günde artıyor. Bu konuda arayışlar var. Ön kamerada yüksek çözünürlük, ön kamerada optik görüntü sabitleme gibi ki mesela optik görüntü sabitleme ilçisi 10 modelinde denildi ama U11'de mesela bıraktılar. Sadece çözünürlüğü yükselttiler. Burada video konusu önemli. Çözünürlüğün artması ve o işin gelmesi önemli ama dikkat edersen video konsepti çerçevesinde henüz ses kayıt tarafına çok fazla yatırım yok. Ekisi U11'de bir 360 derece ses kayıt özelliğinden bahsediyor ama evet. Mesela dörtlü bir mikrofon seti, mikrofon konfigürasyonu, ön kamera içinde sesi daha iyi kaydedebilme olanağı gibi şeyler vlog tarafında al beni arttıran unsurlar olabilir. O tarafta bu konuya da özel emek harcayanlar muhtemelen kazanır diye düşünüyorum.
İşte göreceğiz hep beraber. Yani mesela ben kamera konusunda en çok dikkat ettiğim konulardan bir tanesi herhalde bugüne kadar hiçbir üretici bunu sunamadı. Bir video kaydı esnasında ön arka kamera arasında switch yapamıyorsun.
Evet.
Yani aynen. Ön kamerayla çekim yaparken ya durun size bir şey göstereceğim deyip arka kameraya geçtiğinizde kaydı durdurup tekrar kayıt başlatmanız lazım. Bunu yapan yine bir fark yaratır o tarafta.
Evet onu, o tabii donanımsal biraz zor bir unsur ama.
Yo, canlı yayınlarda yapıyorlar. Yani canlı yayın uygulamaların hepsi bunu yapabiliyor.
Gerçi doğru canlı yayınlarda yapabiliyor.
Demek ki donanımsal olarak her şey uygun. Bir tek yazılım kısmındır. Bir türlü akıllarına böyle bir şey gelmemiş yani.
Ya onu bırak şimdiye kadar biz son 1-2 yıla kadar şeyi de göremedik. Yani telefonun arka kamerasıyla çekim yaparken zoom girdiğinde tak tak tak frame atlayarak evet. Yapardı onu. Daha sonra firmalar onu başardıktan sonra bir pazarlama argümanı olarak yap. Böyle akıcı zoom doğru özelliği gibi duyurmaya başladılar. Bakalım onu göreceğiz ama eğer bu bilgiler doğruysa Apple tarafında 4K konusunda kamera tarafında ekstra bir yatırım görebiliriz. Umarım kamera yüzünde değiştirirler. Biliyorsun Apple'da 4K çözünürlük için ayarlardan fotoğraf ve kameralara gidip oradan ilgili çözünürlüğü seçmek gerekiyor.
Bence o arayüz işine çok dokunmazlar çünkü onlar biliyorsun her şey en basiti olması taraftarı.
Ya en azından 4K 60 ve ön kamera 4K varsa orada hızlı bir geçiş butonu falan bence daha güzel olur. Sonucunda biraz şu aşama zor gibi görünüyor ama mesela Sony tarafında 4K için ayrı bir kamera moduna geçmek gerekiyor. Onlarınki de bence en az iPhone gibi kadar zor kullanıyor. Çok kullanışlı değil.
Ya iPhone'da bir kere ayarlıyorsan en azından orada kalıyorsun da Sony'de her seferinde o ayrı menüye girmen gerekiyor. Sony'ninki evet. Gerçekten apayrı bir kafa. Ona bir şey diyemeyiz.
Ayarlar kısmı direkt koy direkt geçsin adam. Evet. Orada ayrı bir menü içerisinde ayrı bir mod olarak seçmek bence de çok kullanıcı dostu bir özellik değil. Şimdi iPhone 8 ile beraber iPhone 10. yılı özel iPhone'da köşeden köşeye ekranla birlikte belki Touch ID özelliğinin buton olarak ya da yüzey olarak, dokunmatik yüzey olarak kaldırılacağı ve ekrandan okuyacağı söyleniyor.
Bu arada sızan kodlarda hiçbir şekilde arkadaşlar fingerprint göremedi kimse. Büyük ihtimalle diyorlar olmayacak zaten.
Olmayacak. Bunu nasıl yapacaklar? İşte ekran üzerinden parmak izi algılanmayla ki burada transparan bazı sensörler var. Ekran arasında ara katman koyularak yapılabiliyor bu. Bu konuda çalışan bazı firmalar da var. Onlardan bir tane Qualcomm. Onlar yeni bir ultrasonik zaten tarama teknolojisi duyurmuşlardı. Ekranın belli bir bölgesi için ıslak parmağı dahi algılayabilen bir teknolojiden bahsediyorlar ve onu ilk kullanan firma da Vivo.
Enteresan.
X20 evet. Ya da X-Play 7 adını taşıyan yeni bir amiral gemisi telefonları var. Hatta geçtiğimiz günlerde Çin'de bunun resmi duyurusunu da gerçekleştirmişler. Bu telefon Mesut Qualcomm'un teknolojisiyle çalışıyor ve herhangi bir parmak izi sensörüne ihtiyaç duymadan doğrudan ekran üzerinden parmak izini algılayarak biyometrik güvenliği sağlıyor ve senin doğrudan doğruya telefona geçmeni sağlıyor.
Valla Çin'e gidiyorsun nerede?
Bu daha satışa çıkmadı.
İnşallah
onu söyleyeceksin.
İnşallah gidene kadar bir satışa çıkar bir şekillerde görürüz.
En azından gider standa çekerim bunu.
Yani evet bir denemelik bir telefon bu.
Şimdi Qualcomm iddiası var. Qualcomm zaten ultrasonik teknolojileri epeydir çalışıyor ama evet. Son teknolojinin çok verimli olduğu ve pek çok farklı koşulda üstesine gelinemeyecek senaryolarda parmak izi taramayı gerçekleştirdiği
yani
söyleniyor.
Güzelken bile parmak izinizi okutabileceksiniz diyor işte daha ne olsun yani.
Bu konuyla ilgili biliyorsunuz özellikle Samsung'un Galaxy S8'lerde buna çalıştığı ama işbirliği Synaptics firmasının yetiştiremediği konuşuluyordu. Şimdi anladığım kadarıyla Qualcomm teknolojisi hazır gibi zaten Qualcomm dediğine göre de teknolojiyi firmalara yollamaya başlamışlar. Dördüncü çeyrekte sadece Vivo değil.
Kavgalılar ya belki Apple'da o yüzden yoktur.
Ya Apple tarafında farklı bir üreticide daha ziyade işbirliği yaptığı konuşuluyor ama bu telefon gerçekten güzel. Tasarım olarak bakıldığı zamansa biraz Note 7 havası taşıyan bir telefon gibi geldi bana özellikle üst alt ve üst taraflara baktığım zaman.
Arkadan Sony'nin kütüklüğü var. Önden de biraz
bir Note 7 havası var değil mi?
Var. Önden evet.
Arayüzde de zaten bir Samsung kafa falan dikkat edersen.
Ama arkadan çok kötük duruyor telefon.
Arkada ilginç bir özellik var. 3 tane kamera sensörü var arka tarafta. Bu tabii 3 tane kamera sensörü ama ben mesela LED flash göremedim arka tarafta. Yani bu en azından önümüzde duran görüntüde yok. 3 kamera olayını biz daha önce Lenovo'nun özellikle arttırılmış gerçeklikle ilgili telefonda görmüştük. Fab Pro modelinde görmüştük. Muhtemelen bu da arttırılmış gerçeklik üzerine ilerleyecek gibi görünüyor. O tarafta özellikle Apple'ın o konuya ciddi yatırım yapacağını açıklamasından sonra AR yani artırılmış gerçek özel telefonları daha fazla sayıda görebiliriz diye
Asus
düşünüyorum.
Asus'ta var şimdi bir tane de.
Asus'ta var 8 GB birlikte hatta ilk telefon olarak karşımıza çıkıyor da. Huawei tarafında Mate 10 merakla beklenen yeni telefon nasıl olacağı büyük tartışma konusu. Mate 9 çok başarı elde etti. Şimdi Mate 10 ile ilgili bazı gelişimler var. İlk olarak lansman tarihinden bahsedelim. 16 Ekim olduğu söyleniyor. Yani 2 Mayıs içerisinde telefon duyurusu kuvvetle muhtemel gibi görünüyor ve her ne kadar resmi olarak doğrulanmış olmasa da yine diğer telefonlarda olduğu gibi köşeden köşeye çerçevesiz ekran konseptine geçeceği söyleniyor.
Çok da yakışır ona.
Ve ekran görüntü oranında LG G6'da olduğu gibi 18:9 olacağı 1080x2160 piksel gibi çözünürlükle geleceği söyleniyor. Ne diyorsun? Senin sevmediğin şey bu.
Piyasadan aldığım duyumlara göre tüm telefonlar ona dönecekmiş herhalde. Android tarafında Google tarafından desteklenen bir standart olacakmış. Yani YouTube'u tam izleyemezken, tam ekran izleyemezken tamam neden böyle bir şey standart yapıyorlar bu ekranlarda çözmek zor. Umarım Android eğer bu ekran çözünürlüğünü standart olarak kabul edip bu tarafta evrimleşecekse arayüzü de baştan aşağı değiştirirler ve dikin ekranlara uygun bir hale getirirler. Yani şu anda kullandığımız Android arayüzü dikin ekranlar için tasarlanmamış bu belli yani.
Eğer Apple tarafından da Google tarafında da bir destek göreceksek muhtemelen zamanla Android'de bu görüntü oranına uyum sağlar diye düşünüyorum ama bugünün koşullarında bu görüntü oranıyla mevcut içerikler çok fazla ahenkli değiller.
Ya mesela daha bugün yaşadığımız olay bir tane bu otoparkın çektiği bir tane şey izliyorduk işte yurt dışında çekilmiş bir video. Altyazılar tam ekran yaptığınızda S8 Plus'ta kayboluyor, sığmıyor ekrana. Bizim kendi videolarımız var. Benim kafam ekranın dışında falan kalıyor yani saçma sapan bir şekilde. Hala da kimse bana şey demesin. Zaten ekrana yayabiliyorum. Evet belli videoları yayabiliyorsun ama belli videolarda da bozuluyor. Ben o zaman bozulan videoyu ne yapayım? Bir de işin kötüsü telefon bunu otomatik olarak yayıyor.
Evet.
Senin bir de elle düzeltmen gerekiyor falan bazı durumlar için.
Bazı durumlarda da işte kendini seçmen gerekiyor ekranı sığdırır diye.
Değişik bir olay.
Şu an yazılım ekosistemi buna hazır değil ama tüm üreticiler geçerse ve bu tarafta da önce Google olursa muhtemelen önümüzdeki 1-2 sene içerisinde tam entegrasyon.
Bir de kameraya şey eklesinler bir zahmet. 18:5-9 video formatı eklesinler tam olsun.
Onu yaparlar herhalde eğer böyle bir konsorsiyum oluşur ve herkes bu işe geçmeye karar verirse. Bu arada Mate 10 ile ilgili tabii Kirin 970 işlemcisini kullanacağı söyleniyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği işlemci ve yine 8 çekirdek 4+4 yüksek performansa Cortex A73'ten bahsediliyor. Frekansın 3 GHz olacak. GPU tarafında ise yine Huawei'nin işlemci tasarımları diğer işlemci tasarımlarından biraz daha farklı. Çok çekirdekli düşük frekanslı GPU yerine az çekirdekli yüksek frekanslı GPU tercih ediyorlar ki Kirin şu anki mevcut en hızlı Kirin işlemciye bakıldığı zamansa peak değeri olarak 1 GHz'e görüyor mesela GPU ama verimsiz, anlık değer olarak verimsiz ve daha sonra çok hızlı bir şekilde frekansını düşürüyor. Burada da Mali G71'in MP8 yani 8 çekirdekli versiyonu olacağı söyleniyor ki örneğin Galaxy S8'lerde 20 çekirdekli versiyonu var. Dolayısıyla bu tarafta da tercih oyunda yapacaklar gibi bunu artık bekleyip göreceğiz. OnePlus 5 ülkemizde yine bizim de yaptığımız videonun da biraz etkisi popüler olan ve olmayana devam edecek telefonlardan birisi gibi görünüyor ama açıkçası ilk çıktığı zaman bazı eksikleri vardı. Şimdi yazılım güncellemeleriyle bu eksiklerin kapatılması hedefleniyor. OxygenOS 4.5.7 diye yeni bir sürüm var. 310 MB'lık bir yazılım güncellemesinden bahsediyoruz. En büyük özelliği 4K'da AES yoktu. Zaten o AES yok da. Yani elektronik stabilizasyon yaptı. Artık onu eklemiş durumdalar ve yeni bir yazı tipi var. OnePlus'ın kendisine özel tüm arayüzün yazı tipini değiştirebiliyoruz. Buna ek olarak Android güvenlik güncellemesinin 1 Temmuz'u yükseltmişler Mesut ve aynı zamanda daha önce rapor edilen bazı hataların giderilmesi durumu var. Bu arada tabii bu yazılım güncellemesi önemli. Özellikle AES'in gelmiş olması kamerayı daha aktif kullanmayı sağlayacaktır ama ne kadar derecede toparlıyor ve stabilizasyon sağlıyor bunu denemeden bilemeyiz. Telefon şu aşamada bizde dolmadığı için denemek çok mümkün değil. Güvenlik güncellemesi demişken Samsung'da Galaxy S5'i Temmuz güncellemesini vermiş. Artık bayağıdır zaten 1,5 senedir falan büyük yazılım güncellemesi vermiyorlar ama en azından güvenlik tarafındaki
önemli bir
güncellemeyi vermeleri önemli. Tüm üreticiler bence bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Strategy Analytics diye bir araştırma şirketi var. Farklı endüstri kollarının araştırmalar yapıyorlar ve raporlarını yayınlıyorlar. En son yaptıkları araştırmalardan birisi de giyilebilir cihazlar üzerine. Burada önemli bir güncelleme var. Xiaomi tüm rakiplerini geride bırakarak pazar lideri olmaya başarmış. Geçtiğimiz sene Fitbit burada liderdi. Ama Fitbit'in fiyatları yüksek ve son dönemde ciddi sıkıntıları var finansal konularda. Bir sürü çalışanı kaybettiler ve Xiaomi %17.1'lik pazar payıyla liderliği oturmayı başarmış.
Ya şu an herkes bir canlı yayın açtığında Mi Band 2'yi soruyor bana. Demek ki adamlar giyilebilir teknoloji konusunda bayağı bir oturmuşlar.
Aynen öyle.
İnsanın aklında yer etmişler.
Ve ikinci sıraya bakıldığı zaman yine Fitbit var ama Fitbit %28.5'lardan %15.7'lere kayan bir eriyen bir pazar payına sahip. Üçüncü sırada ise Apple var. Apple Watch'larla beraber onlar da %9'da 13'e sıçramışlar. Herhalde seneye de Fitbit'i geçerler.
Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Mi Band serisi 100 liralık bir bileklikten bahsediyoruz. %17 diyoruz pazara.
Ki Türkiye'de 100 liradan daha ucuz alabiliyorsun.
Fitbit'lerde tamam hani 300-400 bandına otursunlar maksimum. Diğer tarafta 1500 lira bandında, hatta 2000-2500 lira ulaşan saatleriyle adam %13'üm ben diyor ya.
Yani 100 liralık adam orada ne sallıyor selam diye.
Yani işte marka olmanın ve hype yaratabilmenin, yani ilgi çekebilmenin sonucunda böyle şeyler yapabiliyorsun. Hani bugün Apple Watch ailesi en başarılı akıllı saat mi? Değil. Tasarım olarak herkesin kabul ettiği akıllı saat mi? Değil. Mesela sende Apple Watch var şu anda. Bende Frontier Edition var. Yani. Hangisi daha güzel tasarım olarak?
Frontier Edition. Evet, burada tercihsel.
Daha güzel. Belki işte bir sonraki jenerasyonda Apple Watch 3'te artık ya da artık ismi ne olursa tasarıma seçenek eklemeleri lazım bence. Hani belki bu tasarım devam edebilir ama belki kadın kullanıcılar için farklı tasarım anlayışları ya da daha masküler saat isteyenler için daha sport evet. tasarımlar da olabilir. Çünkü belli bir yerden sonra tek tip tasarım herkesin kabul görmediği bir şey ve saatte de pek çok kişi belki kullanım kolaylığından önce bile tasarıma bakıyor. Bunu bekleyip artık göreceğiz. Ama şu an Xiaomi'nin ciddi bir yükselişi var ve o yükseliş Mi Band 3, 4, 5 ve diğer ürünlerle devam eder. Çünkü özellikle akıllı saat tarafında da henüz şu an böyle dünyanın konuşacağı ürünlere adım atmış değil. Bir başka Çin'den haberimiz var. Lenovo, moto markası Lenovo'nun markası biliyorsunuz ve bir duyuru yaptılar geçtiğimiz hafta içerisinde. Bundan sonra Android tabanlı telefonlarına Wipe adını verdikleri ve epey derinlemesine özelleştirme içeren arayüzü kullanmayacaklarını ve tüm telefonları saf Android ile vereceklerini söylediler.
Önünde iyi bir karar olmuş. Kullanıcı arayüzü seçsin kendisi.
Yani sonucunda evet. Marketlerde farklı arayüzler var. İşte Nova gibi launcher'lar da var. Tamamen saf Android deneyim aynı zamanda daha rahat ve kolay yazılım güncellemesi alacağı anlamına da gelebilir. Bu yaklaşımın ilk temsilcisi de K8 Note olacakmış ki K7 jenerasyonu ülkemizde de popüler olan bir jenerasyon. Android 7.1.1 ve standart Android ile gelecekmiş. Tabii ki belli noktalarda hayat kurtaran, özelleştiren medya tarafında yetenekli uygulamalarda içerisinde belki entegre edilebilir. Çok gelişmiş bir video player'ım vardır mesela. Altyazı desteği güzel.
Ya şu an arayüz konusunda ne kadar telefonu ağırlaştırdığı konusunda eleştirsek de Samsung bambaşka bir yere sahip. Hatta Android ekosistemine Samsung'dan devşirme bir sürü özellik eklediler. İşte çift ekrana bölmeler, aynen. video oynarken sağ tarafa doğru küçültmeler vesaire aynen. tarzında. Samsung o tarafta arayüz konusunda hepsinden ileride özellik olarak.
Vallahi evet. Belli nokta dediğim gibi zaten popüler ve başarı kazanmış kimi özellikleri yavaş yavaş Google'da iş ortaklarına alarak Android'e standart özellik evet. olarak ekliyor zaten. Dolayısıyla zaten kendi içerisinde bir gelişim var. Ama dediğimiz gibi özellikle yazılım güncellemesinin daha kolay gelmesi anlamında doğru bir adım. Lenovo bundan sonra tüm telefonlarını yapacak ki zaten Motorola da Google'un bir dönem sahip olması nedeniyle o akımını başlatmıştı ve güzel uyguluyordu. Şimdi bunlar devam ettirecek gibi görünüyorlar. Motorola demişken Motorola'da yeni telefonlarımız var. Mobil Dünya Kongresi'nde gördüğümüz benim de videodan çektiğim G5 ve G5 Plus'tan sonra şimdi G5S ve G5S Plus modelleri var. Teknik özelliklere bakıldığı zaman G5S'de 5.2 inçlik bir 1080p ekran var. G5'e göre ekran 0.2 inç büyümüş arkadaşlar. Pil büyümüş 3000 mAh olmuş. 3 GB ve 2 GB RAM seçeneği var. 16 megapiksel çözünürlüğünde bir arka kameramız var ve Snapdragon 430 geliyor. G5 Plus'a bakıldığı zamansa burada 5.5 inç boyutunda bir 1080p ekranımız var.
Snapdragon çift kamera burada zaten
belirli. Çift kamera belirleyici. Snapdragon 625 var. Aynı zamanda 3 GB, 32 GB ve 4 GB, 64 GB'la seçenekler var. Şimdi şöyle bir durum söz konusu Mesut. G5 Plus'la Lenovo tarafı özellikle kameranın altını çiziyordu. Çünkü Samsung'un Galaxy A7'lerde kullandığı bu dual piksel. Pikselleri evet. tamamen netlemeye yönlendirilmesi gibi bir teknolojiye sahipti ve sınıfındaki tek o fiyat bandındaki tek cihazdı. Şimdi ona özellikle kamera tarafında bu telefonu özelleştirecekler gibi görünüyor. Şimdi işte çift kamera eklenmiş durumda. Fiyat performans sınıfına yerleştirilmesi hedeflenen telefonlar bunlar. Ki Motorola'nın zaten G serisi popülerdir. Fiyatlara bakıldığı zamansa $300 olacakmış G5 Plus modelin. Snapdragon 625 ve diğer özelliklere bakıldığı zaman çok rekabetçi olabilir mi? Gerçi eskiden mesela $300 Mi 5 vardı ya da OnePlus'ın eski modelleri o bandı oturuyordu ama onlar da artık $400-$450 evet. üstünde oturduğu için yine fiyat performans anlamında biraz daha rekabetçi bir telefon olabilir gibi görünüyor. Sıradaki haberimiz LG cephesinden herhalde geçtiğimiz haftanın en önemli haberi V30'un ortaya çıkması oldu. IFA fuarında tanıtılacak ve şu an tasarıma bakıyoruz. Ya tasarım bence güzel olmuş.
Yani S8. Bakmışlar tutan bir tasarım var aynısını alıp kopyalamışlar. Ben farklı bir şey göremedim yani.
Biraz şey G6'nın S8'i gibi biraz evet. tasarım olarak.
Yani yapabildikleri kadar S8 yapabilmişler yani tamamen yapamamışlar.
Şimdi daha önceki prototiplerde ortaya çıkan görüntülerde işte ikinci ekran olacağı yine V10 ve V20'deki gibi ya da kaydıraklı olacağı söyleniyordu mesela.
O ikinci ekranda zaten niye ısrar ediyorlardı aklım almıyordu.
Neyse onlardan dönmüşler Mesut. Şu an telefonu kendisini zaten görmekteyiz. Bakıldığı zaman tabii 6 inç bir ekrandan bahsediyoruz burada. Yine yüksek çözünürlüklü bir ekran olacak ve 4 GB RAM ile birlikte Snapdragon 835 gibi donanımlarda yerini koruyacak gibi.
18'e 9 olacak ekran formatı. Yani dediğimiz gibi o standart olacak Android dünyası.
Aynen, o standart olacak. İşte Gorilla Glass 5 suya karşı dayanıklılık gibi ve kutu içlerinde yine Bang & Olufsen kulaklık gibi bazı unsurlar var.
Burada fark yaratan şey OLED ekran zaten.
OLED ekran ve yazılım tarafında ayrıca çalıştıkları söyleniyor. Zaten V serisinin kamera arayüzü piyasadaki en iyi, özellikle video konusunda en yetenekli arayüzdür. Şimdi onun tamamıyla geliştirildiği ve telefonun profesyonel kulaklık bağlantısına hazır ilk telefon olacağı söyleniyor. Bu tarafta özellikle az önce vlog'dan da bahsediyorduk. Telefonla içerik üretimi konusunda yaratıcı bazı unsurlarla ses getirir diye düşünüyorum.
Burada profesyonel kulaklık derken mikrofon herhalde.
Mikrofondan bahsediyoruz. Evet, tamam. Bu konu önemli çünkü telefonda ses kayıt olayı aksesuar seviyesinde yani. Evet, bazı üçüncü parti mikrofonlar kimi telefonlarda kullanılabiliyor ama henüz tam bir standart yok. Oturmuş bir yöntem yok.
Şimdi profesyonel mikrofon derken neden bahsediyorlar? Şimdi profesyonel mikrofon dediğinde XLR ve Phantom destekli 48 voltla beslediğimiz mikrofonlar geliyor aklıma. Telefondan öyle bir şey pek...
Ya muhtemelen herhalde arayüz seviyesinde de üçüncü yani. Parti mikrofonları takmaya daha müsait.
Çünkü ben stereo'dan bağlanan, daha doğrusu 3.5 mm'lik jack olan stereo mikrofon, şey profesyonel mikrofon görmedim.
Evet, öyle bilmiyorum. Bir şey.
Belki de sektörü tam olarak bilmiyorumdur yani.
Bu tarafta muhtemelen mikrofon bağladıktan sonra arayüz seviyesini kontrol, belki mikrofonun kazancıyla oynayabilme gibi ya özellikler belirtilmiş olabilir.
Eğer XLR giriş falan yoksa zaten profesyonel mikrofon kısmı bana birazcık atış gibi geliyor. Yani bana 3.5 mm'lik profesyonel mikrofonlar varsa arkadaşlar yazsınlar hep beraber.
Ya da belki V30 özel oyun arkadaşları çıkarttılar, orada farklı paketlerde görebiliriz. Bir başka haberimiz Sharp cephesinden. Sharp özellikle mesela Mi Mix çok konuşuldu ama Mi Mix'in tasarım atası Sharp'ın Aqua serisi bir telefondur ki bizim sitede zaten videosu da var. Şimdi Sharp'ın yeni bazı telefonları var. Şu an mesela Aqua S2 isimli telefon ve onun türevlerini bekliyoruz. 8 Ağustos'ta lansmanı yapılacakmış. Telefon önden bakıldığı zaman üst kısımda hafif iPhone 8'in o çıkıntı ön kamera sensörü ve yakınlık sensörünü içeren bölüm var ki aslında aynı tasarımı Essential Phone'da.
O çıkmayan Essential Phone'la gördük.
Aynen. Android'in babasının markasının bir türlü çıkartamadığı telefon şeklinde.
O da batacak gibi duruyor.
Çok parlak görünmüyor şu anda açıkçası durumları. Tasarım olarak güzel bir telefon olmuş. Arka tarafta yine iPhone 8'in dikey kamera konfigürasyonu.
Arkadan beğenmedim telefonu. Önden çok iyi duruyor evet.
Abi bekleyip görmek lazım. Genelde Sharp tarafına şöyle bir eğilim var. Şık telefonlar yapıyorlar ama mütevazı donanımlar kullanıyorlar. Yine bu telefonun da en ihtimalle Snapdragon 660 kullanacağı söyleniyor.
660 şimdi iyi bir mütevazı bir donanım.
Yok o değil. O değil.
Fiyatına göre.
Ama bir 625'e falan gelirse bu tasarımı pekiştirecek bir donanım olmaz. Onu biliyoruz.
Yani fiyatı önemli tabii orada. Şimdi 625'e de tavsiye edebileceğim fiyattan çıkabilir. Belli mi olur?
Tabii fiyatı bilmediğim için fiyat performans etkisini bilemiyoruz ama 660'a da ilgi fazla mı? Çünkü Snapdragon 835'in fiyatı bayağı yüksekmiş Qualcomm'un önceki durumlarına göre.
Şimdi 660 kullanıcı deneyim açısından vaat ettiklerine baktığımızda 820'de ne yaşadığı yanı 821'de benzerini sunacak. Ve çok daha uygun fiyatta olacak.
Valla ben de merak etmiyor değilim. Henüz kullanamadık 660 cihaz.
GPU kısmı onun işte biraz şey.
Nispeten zayıf.
Ama yeterli yine görünüyor yine.
Yani pek çok üretici de aslında kullanacak gibi görünüyor. Çünkü 835'e Qualcomm fiyatı ciddi yükseltmiş. Şu anda 600 serisinin 625'in popüler olması ve 660 ile ilgili beklentinin bu derece yüksek olmasının sebeplerinden birisi de o aslında. Note 8'in lansmanına bir şey kalmadı. 23 Ağustos'ta Note 8'i Amerika'da Samsung resmi olarak duyuracak ve hem basın görüntüleri sızmış durumda hem de teknik özellik seviyesinde de büyük oranda telefon netleşmiş durumda. Birincisi 6.3 inç boyutunda bir ekran göreceğiz. Yani S8 Plus'a göre çok daha uzun bir telefon bizleri bekliyor olacak. Yine 18.9 ekranımız var. 2960x1440 piksel çözünürlüğünde. İşlemci tarafında Snapdragon 836'yı kullanan ilk telefon olacağı söyleniyordu ama 836 muhtemelen Pixel 2'de karşımıza çıkacak. Burada yine işlemci tarafında S8 ailesi devam eder. 835 Amerika versiyonunda işte 8895 Exynos'ta pek çok Türkiye'de dahil pek çok ülkede. Farklı bir donanım olarak 4 GB yerine 6 GB RAM var ama S8 ailesinde 6 GB RAM'li versiyon vardı Kore ve bazı başka ülkeler özel.
Asıl konu pil bence. Pili söyle de beklenti birazcık şey yaptı.
3300 mAh pil yani Note 7 Fan Edition'da Note 7'nin gözden geçirilmiş telefonuyla versiyonuyla aynı pil kapasitesi.
Ya ben şeyi çözemedim. Note serisi kalemle yazdığımız bir şey niye uzuyor? Daralıp uzuyor. Ne bekliyorlar bunda?
Yeni tasarım anlayışı
şey, o. Şey,
mevcut tasarım anlayışını devam ettiriyorlar. S8'le beraber çıkan tasarım anlayışını
çok
devam ettiriyorlar.
Çok enteresan ya. Yani çok garip bir olay.
Ki ben de sonucunda üretken seyahat kaleme sonucunda geniş ekranda daha rahat yazarsın.
Yani şimdi Note 8 biraz uzadı. Note 9 biraz daha. Onun üstüne biraz daha koyarlarsa en sonunda ışın kılıcı yazılımı yapıyorlardı. iPhone'la alay ediliyordu ilk bu 5'lerde.
iPhone'larda falan plaza falan dikiyorlardı.
4'ten 5'e çıktığımızda. Yani şimdi gerçek oluyor o olay. Telefon uzuyor. Böyle bir şey. Telefon uzuyor
evet,
ya.
Telefon uzuyor. 6.3 inç ekran olduğunu söylemiştik zaten. Dediğin gibi herhalde yatay kullanırsın. Çift sayfa kenarlarda yani bu ölçekte iki sayfayı belki aynı anda görüp yazma gibi. Aynen not alırsın diye düşünüyorum. Tabii donanım seviyesindeki en büyük yenilik S8'lerde olup olmayacağı tartışılmıştı ama olmamıştı. Çift kamera olayı. Evet. 2x optik yakınlaştırma yapabileceği de söyleniyor. Samsung zaten kamera konusunda şu an piyasanın en iyisi. Burada da muhtemelen daha öteye taşıyacaktır diye düşünüyorum.
Çift kamerada yazılım çok önemli. Umarız yazılım kısmında da ellerinden geleni yapmışlardır ve ortaya gerçekten kullanıcıları memnun edecek bir şey çıkartırlar.
Sadece şöyle bir durum söz konusu. Fiyatlarla ilgili ciddi tartışmalar var. 1000 doların üzerinde olacağı konuşuluyor. Yani
iPhone 8'den şimdi düşük olmaz mı?
Düşük olmaz. Ve muhtemelen Samsung, gerçi bazı farklı tarihler söz konusu. Tedarik tarafındaki sıkıntılardan dolayı telefonun yaygın satışının Eylül ayının ortasında başlayacağı söyleniyor.
Ya bak çok enteresan bir şey var Erdi. Bu telefon fiyatlarında iPhone belirleyici bir firma ve kullanıcının genelde zararına doğru dönüyor bunlar. Neden? Süpürge firmalarından bir tanesiyle konuşuyorduk. Süpürge üreticilerinden bir tanesi. Şimdi Dyson fiyatları yüksek tutuyor ya. Hı hı. Onlar sayesinde biz de artık pahalı süpürge satabiliyoruz diyordu. Hı. Dyson bir tepe model oluşturuyor. Deli bir fiyat var.
Evet, 3000 lira, 4000 lira.
Aşağı yukarı ona benzer bir modeli onun en azından yarı fiyatını eskiden satamazken ona yaklaştırıp biraz daha satıyorsun.
Dyson'da da bir aksesuar mantığı var biliyorsun değil mi? Her bazı modeller var. Aslında motor tasarım genelde aynı. Birinin içerisinde işte evcil hayvanlar için de emici kaba çıkıyor. Diğerinden çıkmıyor vesaire tarzında. Note 8 için konuşulan fiyatlar da 1000 dolar ve üstü gibi görünüyor.
Şimdi iPhone 8 orada fiyatı bir yukarı taşıyacak. Bunlar da ona yaklaşabilecekler.
Şimdi 10. yıl köşeden köşeye ekran vesaire iPhone tarihindeki en büyük yeniliği göreceğiz. Dolayısıyla Samsung'un iPhone'un önce çıkması lazım. Evet. Sonucunda iPhone 8 ile ilgili konuşulanlar işte çift kamera, ekrandan parmak izi okuma gibi şeyler ki Note 8'de ekrandan parmak izi olmayacağı görünüyor. Parmak izi okuyucu yine çift kameranın yanına koymuşlar.
Bu arada şunun altını çizeyim. iPhone'da bir sürü dedikodu çıktı ama ekrandan parmak izi okuma olayı yavaş yavaş yerini kaybediyor. Çünkü hiçbir yazılım kodunda hala da parmak izi okuyucu olduğuyla ilgili, yani ekran altında bile olsa parmak izi okuyucu olduğuyla ilgili
şöyle bir durum şey var. Mesela iPhone 8 ile ilgili konuşulan Apple'ın 10 farklı prototip üzerine çalıştıydı. Bunlar arasında Touch ID içeren o butonu ya da yüzeyin arka kısmı alınması gibi şeyler de var.
Sağda olan bir buton vardı.
Sağda olan bir buton var Sony tarafında olduğu gibi ama son çıkan rivayetlerde genelde şu var, eğer ekrandan okuma olmayacaksa yüz algılama, evet, yani iris tarama ile yüz algılama ile ilgili olacağı söyleniyor. Orada şöyle bir sorun var, bu teknolojilerin ışık hassasiyeti vesaire çok yüksek olduğu için ideal deneyim de sağlamıyor. Her zaman inisi parmak.
Tabii.
O tarafta
en
da
pratiği.
O tarafta da eğer Touch ID olmayacaksa.
Ama parmak izi pratik derken şunu söyleyelim, Samsung'daki gibi değil. Yani notun o
erişimi kolay olması lazım.
Parmak izi okuyucu var, onu merak ediyorum. Şöyle filan tırmanacaksın herhalde.
Ya şimdi Note 8'e daha da zor olacak yani, boyut uzadığı için yine sağ tarafa koymuşlar. Ya en azından Note 8'i ortaya alsaydın değil mi? Yani, şöyle ulaşabilseydin yani.
Çözemedim onu. 3300 mAh bataryada büyüyen ekrana pek de şey sağlıklı görünmüyor.
Evet arkadaşlar, bu haber bizim için mobilitede bu haftanın son haberi değil.
Dedi ki tartışmayı çok uzatma.
Yok, tartışma uzar gider ama tartışmayı okuyucularla beraber yapalım. Ben sizde Note 8 ve iPhone 8'in 10. yıl özel versiyonu arasında sizce hangisi daha fazla yenilik getiriyor? Hangisi daha fazla popüler olabilir? Kendi açınızdan, kendi kriterlerinizi çerçevesini lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Önümüzdeki hafta mobilite olmayacak muhtemelen çünkü
Çin'e gidiyor.
Çin'e gidiyorum. Bir hafta Çin'de olacağım dostlar.
Ama olur, ne yaparız? Biz ikisi bir tekrar birleştiririz herhalde.
Belki öyle bir şey olur. Mix. Belki canlı yayın falan yapabilir miyim bilmiyorum. Şimdi Çin'de biliyorsun internet, VPN, şu bu
biz
vesaire.
Seni zorlamayalım biz.
Orada farklı şey ama en azından oradan vloglar çekeriz. Onunla paylaşıyor oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.